Ayrım 14.
Kız nasıl gitti gitti? Kim aldı götürdü onu? Selim nasıl buna izin verdi? Bir daha hiç karşılaşmadı onunla. Bir yıl, iki yıl, belki de üç yıl Selim, Cerrahpaşa'nın Aksaray'dan geçen yolunun ucunda her ikindi üstü bekledi kızı. Her gün, her ikindi üstü. Nedense kız bir türlü yoldan geçmedi. Geçtiyse de Selim onu görmedi. Niye sabah beklemedi, öğle akşam beklemedi de hep ikindi üstleri bekledi. Herhalde bir bildiği vardı Selim Balıkçı'nın. Bir de yağmurlu, karlı havalarda Cerrahpaşa Hastanesi'nin kapısından ayrılmıyordu. Bütün çabasına karşın Selim Balıkçı onu göremedi. Belki istese görürdü. Onu görmekten korkuyordu. Onu görmek için Selim Balıkçı hem can atıyor hem de onu görünce ne olacak diye ödü kopuyor, tir tir titriyor, ter içinde kalıyor, başı kepli, sarı saçlı birisini de hastane kapısında görünce eli ayağa dolaşıyor, sonra da alıp yatırıyordu. Nerede sarı saçlı bir kız görse yüzüne bakamıyor, önce eli ayağı çözülüp boşanıyor, yüreği göğsünü yırtarcasına dövüyor, kendini toparlar toparlamaz da alıp yatırıyor, neredeyse en çabuk yoldan Kumkapı'ya, Menekşe'ye gelip kendisini teknesinin içine atıyor, denize son hızla açılıyordu, isterse dalgalar minare boyu olsun. Sonra Cerrahpaşa Hastanesi'ne, yakınlarına, dahası da Aksaray'a uğrayamaz, oralardan geçemez oldu. O yanlara ne zaman yolu düşse eli ayağı çözülür, yüreği duracakmış gibi olur, soluk alamaz, ölüm gibi acı, dehşet bir coşkuya düşer, toparlanınca da oradan ayrılırdı. Artık her şey Selim Balıkçı'nın düşündeydi. Sarı lepiske saçı her gün, her gece denizde olsun, uyurken olsun, uyanıkken olsun okşuyordu. Sıcacık eller elinde. Sıcacık, sıcacık, sıcacık. Bir düşün, bir ömür boyu sıcaklığına kendisini kapıp koyuvermişti. O günü bekliyor, o günü düşlüyordu. Belki her gün, her gece. Evi deniz kıyısındaydı. Ulu, üç adam el ele verse çeviremez, çınarın altındaydı. Ve ev baştan ayağa Çengelköy'deki o konak gibi cilalı tahtadandı. Bahçesi büyük, çiçekleri renk renkti. Yeşil çimen denizin mavisine karışıyordu. İşte böyle bir ev gerek, öylesine. Olmaz diyordu Selim, olur mu hiç? Bin yıl geçse de sen beni bekliyor musun, beklemiyor musun? Bekliyorum. İşte öyleyse orada çınarın altında, denizin kıyısında bir evimiz olacak. Ben o çınarın altının arsasını 1 milyon lira olsa da alacağım. Olmazsa Halim Bey'i öldürüp gene alacağım. Bu arsa benim olacak. İstanbul'un en güzel evine gelin gideceksin. Yani geleceksin. Anam gelecek uzun yayladan. Adapazarı Çerkesleri gelecekler. Görkemli Çerkes düğünleri olacak. Çerkes giyitleri, Çerkes atları yarışacak. Bu dediklerim olacak, olacak. Olmasa ne olur? Bu kadar beklemeye değer mi? Değer, değer. Sen beni beklemeyecek misin? Ben seni gördüm, sevdim. Biz de senin o Kafkas'tan oluruz. Nereden, nereden? Ulu göklü, çok atlı, ulu kayalı Kafkasya'dan. Kan kana karışmış, kan kanı sevmiş. Kan kanı sevmiş diye var gücüyle bağırdı ayağa kalkıp Selim Balıkçı Büyükada'ya doğru. Kan kanı sevmiş.
İnce bir yel esti. Dipteki oltanın ipini salladı. Selim Balıkçı usul usul düşünden uyanıyordu. Terlemişti. Uzun bir cebelleşmeden çıkmıştı o uzun altın saçlıyla. Oltaya asıldı, ip gerildi. Selim ipi çekmeye başladı. Gelen balık ağırdı, altta çırpınıyordu. İyi usta bir balıkçı bilir ancak altta bir balığın çırpınıp çırpınmadığını. Usta bir balıkçı ipe eli değer değmez de gelen balığın boyunun ağırlığının ne kadar olduğunu bilir. Bir de çok iyi bir balıkçı yakaladığının türünü de hiç şaşırmadan söyleyebilir. Selim Balıkçı düşten uyanıklığa, uyanıklıktan sevince geçerken "Gel baba Sinagrit, gel" dedi. "Gel ki görelim şu senin güzelliğini." Az sonra durgun suyun yüzünü büyüyecek bir Sinagrit şaplakladı. Selim balığı oltadan alıp tekneye atarken "Yapacağım o evin o çınarın altına" dedi. Oltasını geri suya sallarken kanlı parmaklarını eğilip denizde yıkadı. Selim Balıkçı düşlerinde gerçeğinde kızın evlenebileceğini, yaşlanacağını, çocuklarının olacağını da, kendisini unutacağını, hiç anımsamayacağını da düşünüyordu. Hem de çok çok düşünüyordu. Ama yeni caminin orada, Eminönü'nde, kız nasıl oraya kalabalığın ortasına çakılmış kalmış, oradan yerinden büyülenmiş bir türlü ayrılamamıştı. Evlenmiştir, evlenmiştir diyordu Selim Balıkçı. Sırtından ağır bir yükün kalkmasının sevincinde, kurtulmanın, özgür olmanın yeğniliğinde bu sözlerine yürekten inanıyordu. Önce eli çıkıyordu denizden, sonra kırmızı aylık kepi, sonra sarı saçları savruluyordu denizin üstünde. Sonra iri, damıtılmış, son mavi gözleri derin öfkeli dikiliyordu üstüne. Alçak, adam olmaz, sersem Selim Balıkçı diye bağırıyordu. Korkak, korkak olmasaydın görmeye can attığın ananı bir kere olsun görmeye giderdin. Uzun yaylaya. Korkak, deli olmasaydın, kardeşlerin evlendi, çoluk çocuğa karıştı, gider de onları görürdün. Onları görmek için ölüyorsun ama korkundan kabuğunun dışına başını çıkaramıyorsun. Korkuyorsun, korkuyorsun. Korkundan işte burnunun dibindeyim, gelip beni göremiyorsun. Ölüyorsun, geberiyorsun ama sen tepeden tırnağa korkuya kesmiş bir rezilsin. Korkundan deli oluyorsun. Herkesten, her şeyden korkuyorsun. Bütün insanlardan, esen yelden, açan çiçekten korkuyorsun. Bana gelince ben bir kere sevdim, bir kere sevdim. Seni bekleyeceğim, bekleyeceğim. Korkuyorum diyordu Selim Balıkçı. Hakkım var Gülzar, korkuyorum. Ama evim yok. Barkım, yorganım, yastığım yok. Ben seni elinden tutup da, ben seni nasıl alır da bu balıkçının serseri teknesine getiririm? Bu balık, işkembe, keçi başı kokan tekneye. Bu delik, su alan tekneye. Ben sana nasıl dokunurum Gülizar, elimi saçlarına nasıl değdiririm? Gülizar diyordu kıza arada sırada, hoşuna gittiğinde dünya konuşmalar. Bir balık daha çekti Selim, o da sinagritti. Deniz ağır, milyarlarca tonuyla aşağıda çalkalanıyordu. Martılar uçuşuyordu yörede. Keyifli Selim Balıkçı teknenin öbür yanından denize çaparisini indirip 5-10 tane istavrit çekip martılara attı. Martılar üst üste balıkların atıldığı yere, denize çığlıklarla yumuldular. Akşam olurken Selim Balıkçı son balığı da denizden çekti, oltadan aldı, tekneye attı. Balık çırpındı, hopladı, soluklanarak iki kaburganın arasında yattı, kaldı. Selim Balıkçı oltasını sararken ayağa kalktı, denizi keskin alıcı kurt gözleriyle taramaya başladı. Balığı bugün de gözükmemişti. Oysa ki o balığı bir yakalasa da satsaydı, o parayı da parasına ekleseydi, gider de o mendebur heriften o çınarlı arsayı alırdı. O balığı tutsun, Selim Balıkçı götürsün Hilton'a satsın, parasını da oradan çıkarsın, varsan o herife al paranı ver arsamı desin. Veremem desin. Ne, veremez misin? Veremem arkadaş, arsa benim değil mi, malım değil mi? Demek arsa senin ha, veremezsin ha. Gerçekten veremez misin, öyle mi, veremezsin ha. Ben kuru ot, yosun, kokmuş balık yiyerek bu parayı biriktireyim de sen de bana bu arsayı satmayasın, öyle mi? Ben bu parayı niçin biriktirdim öyleyse? Ben adımı cimriye, nekese çıkardım, niye? Söyle bakalım. Satamam arkadaş, arsa benim değil mi? Ben buraya 7 katlı, 28 daireli bir apartman dikeceğim. Her daireyi 2,5 milyona satacağım. Karun kadar zengin olacağım. Tüm İstanbul'u alacağım. Bu sefer de desin, hele bir desin. Başka arsa mı yok yeryüzünde? İstanbul arsa dolu. Niye geldin de gözünü benim milyonlar eden arsama diktin? Ben arsa satmam kardeşim, alırım. Milyonlar versen bunu böylece bilesin. Arsamı sana veremem. Veremez misin? Veremezsin de bak bu yaşta saçım ağardı. Alnımdaki kırışığın içine parmak sığar. Bak bu yaşta belim büküldü. Bak bu yaşta yüzüm gözlerimin kenarı örümcek ağı gibi. Bak bu yaşta veremezsin de arsayı, ben niye bu hale geldim? 25 yıl, tam 25 yıl ben içki içmedim. Ben yosun yedim. Ben suya kurumuş ekmeği katık ettim. Sen daha bu arsayı almadan ben bu arsaya göz diktim. Tam 25 yıl ben bu arsayı, bu çınarı gözlerimle okşadım, büyüttüm ey veziroğlu. Ey veziroğlu, bak senin Pendik'ten İzmit'e, Topkapı surlarından Tekirdağ'a kadar binlerce dönüm arsalarım var. Bak senin kirayı verip temiz para aldığın 7 tane siten var. Her birisinde 60 daire. Bak senin hanların, otellerin var. Bak senin fabrikaların var. Bak senin, bu arsa benimdir ey veziroğlu. Fiyatını söyle. Bak Veziroğlu, yaşım geldi geçiyor. Bak Veziroğlu bak, seninle aynı yaştayız. Senin oğlun kızın torunların var. Benim de yolumu bekleyen bir sarı saç, ardına kadar açılmış bir ela mavi göz var. Bu arsa bir güzel ev bekler. Bu kadın beni bekler. Oturmuş oraya, kimseyi parmağına bile dokundurmadan beni bekler. Ben bu arsaya ev beklerim. Bak Veziroğlu, bu dünyada senin her şeyin var. Adadaki köşkün, köşkünün bahçesi var. Bir sarayda yaşıyorsun Veziroğlu. Benim senden neyim eksik? Senin benden çok şeyin eksik. Ben balıkların, deniz altlarının envai çeşidini bilirim. Ben balıkların suların bin bir tanesini, bin bir tanesinin huyunu, husunu bilirim. Sen para saymaktan başka, hile yapmaktan, insan aldatmaktan, yalan söylemekten, boş arsaları 10 yıl öncesinden fakir fıkaranın eline 5-10 kuruş sayaraktan kapatmaktan başka ne bilirsin? Bak Veziroğlu, 25 yıl önce o deniz kıyısındaki zeytin ağaçlarını ben diktim bu arsaya. Bu arsa benimdir. Ben ne bileyim bu arsayı senin alacağını? Buraya kimse benim canımı almadan bir taş koyamaz, bir direk dikemez. Bunu böylece bil ey Veziroğlu. İşte al. İstediğinden de çok parayı biriktirdim. Veziroğlu aldı parayı, saydı, saydı, cık cık etti. Bu para nedir ki dedi, güldü. Sırtını koltuğa yapıştırıp ağzını tavana dikip güldü, güldü. Sen bu parayla değil bu arsayı, sen bu parayla buradan 50 metrekareyi bile alamazsın. Birkaç yıl sonra daha da para biriktirip, o yıl çok palamut olmuştu, palamutun çiftini 50 liraya satmışlardı, gene gitti Veziroğlu'na. Veziroğlu gene saydı paraları, gene başını kaldırdı, ağzını havaya dikti, cık cık yaptı. Sen bu parayla, dedi, bu arsadan 25 metrekare bile alamazsın artık. Selim çok konuştu, çok sızıladı, diline geleni söyledi. Sonunda parasını torbasına doldurup öfke içinde bir hışım gibi gene çekti gitti. Aradan birkaç yıl daha geçti. Selim balıkçı çok balık tuttu, çok para biriktirdi. Gene gitti Veziroğlu'na. Bak bu zeytin ağaçlarını buraya ben diktim. Bu çınarın altına ben göz koydum. Bu arsa bir ev, bu evde bir gelin bekler dedi. Sarı, lepiska saçlı. Ben canımı koymuşum ona. Ya canım, ya sarı saçlım dedi. Veziroğlu başını kaldırdı, ağzını tavana dikti. Benim de arsam, benim canımdan tatlı dedi. Var git yoluna. Sen bu parayla bundan sonra bu arsanın 10 metrekaresini alamazsın. Alacağım. Ne kadar para istersen bulacağım o parayı. Senden alacağım bu arsayı dedi Selim Balıkçı. Söverek, köpürerek oradan ayrıldı. Böylelikle 15 yıldır her balık akınında Veziroğlu'na para dorbası elinde gidiyordu Selim Balıkçı. Sonuna kadar da gidecekti. Bir şu balığı yakalasa, ah yakalasa, gene o da artık son olarak gidecekti ona, Veziroğlu'na o zalime, vermesin de bakalım. Haydi bakalım Veziroğlu, haydi, kıçında don varsa bundan sonra da verme bakalım ulu çınarlı arsayı. İri sarı güller dikecekti bahçeye, yaban gülleri dikecekti, pembe, sarı, ak. Mavi ortancalar açacaktı kayaların gölgesinde, gür. Sol köşesinde bir gelincik tarlası olacaktı bahçenin. 3 tane balıkçı teknesi şurada, denizde, küçük koyda duracaktı radarlı. Çok balık avlayacaktı. En fırtınalı havalarda denize açılacaktı ve o bekleyecekti Selim denizden dönünceye kadar. Eli yüreğinde, ölüp ölüp dirilerekten, öteki balıkçı karıları gibi. Ya, öteki balıkçı karıları gibi sarı saçları deniz ötede delirirken, Selim'in teknelerini açığa çekerken esen sert yıldız poyrazda uçuşacaktı. Bu sefer de desin, hele bir desin. Öfkeyle bomboş denize tükürdükten sonra eğildi, sertçe motorun ipini çekti, dümeni menekşeye kırdı. Menekşeye geldiğinde güneş çok pembe, azıcık da pembe mor, yakınlarındaki bulutları çok pembe mor karışığına boyayarak denizin üstüne oturmuştu. Batıdan gelen 3 uçak, altın damlası gibi arada altın bir pembeye batıp çıkarak, arkasında uzun bir altın tozu seli bırakarak pembe mor geliyordu. Selim balıkçı bu pembe mor altın damlası, kayan uçakları nerede olursa olsun hiç kaçırmaz, onlar gözden yetinceye kadar arkalarından bakar, neredeyse onlar gökte yetinceye kadar orada dikilir kalırdı. Kahvede 3 sivil polis bekliyordu. Süleyman onlara demişti ki, kan tutar bir kanlıyı demişti. Bir kanlı adam öldürdüğü yerden hiç ayrılamaz. Mutlaka oraya döner gelir demişti. Polisler kahvede oturmuşlar, Zeynel'in gelmesini bekliyorlardı. Nöbetleşe gece gündüz bekliyorlardı. Süleyman ne derse desin, Zeynel'in gelmeyeceğini bile bile bekliyorlardı. Üçü de köylüydü. Üçünün de kanı temiz, ırkı soyluydu. Onları işte bu özelliklerinden dolayı polise almışlardı. Polisler de bu özelliklerine inanmışlar. Kendileri gibi olmayan herkese, Çerkes'e, Kürde, Laz'a, özellikle Yahudi'ye, Rum'a, Ermeni'ye düşman olmuşlardı. Zeynel'e de diş biliyorlardı. Zeynel bir Laz'dı da ondan. Ellerine bir geçirsinler, derisini yüzerlerdi onun. Ağzını kurşunla doldururlardı o Laz'ın. Kahvedeki balıkçılarla da hiç konuşmuyorlar. Onlara tepeden bakıyorlar. Bir köşede oturup aralarında fısıldaşıyorlar. Sosyalistleri bir gün nasıl keseceklerini, Türkiye'nin soylu kanını nasıl temizleyeceklerini konuşuyorlardı. Onlar çok güçlüydüler. Poliste bile 20 bin kanı temiz, öz soylu, Kürt, Laz, Çerkes, göçmen, Yahudi düşmanı 20 bin kişi, 20 bin vurucu kartal vardı. Bu memleketi yıkanlar, kanı bozuk göçmenler, Selanikliler ve Kürtler, Çerkesler, Yahudilerdi. Başbuğ yakında bir emir versin yeter ki. Sağlam hesap kitap etmişlerdi. Başbuğlar, Türkiye'de bozkurtlar 3 milyon kişiyi öldürecek, 5 milyon kişiyi de sürecek, Türkiye'yi toptan kurtaracaklardı. Ve Orta Asya'dan öz Türkleri, özellikle kanı saf kalmış Kırgız atalarımızı getireceklerdi. Bunları ağzı köpürerek, çok sarı, uzun, pantolonu kılıç gibi ütülenmiş Mustafa Çelik daha söylüyordu. Polis olmadan önce Adana'da vatancı Türk oğlunun portakal bahçesinde ırgattı. Elleri portakal dikeninden lime lime olmuştu. 3 milyon, 3 milyon derken gözleri yuvalarından fırlıyor, boynunun damarları şişiyor, coşkusundan boğulur gibi oluyordu. Ali Sarpoğlu soğukkanlı yumuşak huyluydu. Çok konuşmuyordu. Yalnız bir keresinde bir sarı nöbete geçirircesine, elime o solculardan bir geçirsem, 1000 tanesini, 2, 3, 5, 10 bin tanesini kör testereyle usul usul keserim demişti. İştahla, ulu bir sarhoşlukla, mest, gözlerini yummuş, bir daha hiç konuşmamıştı.